Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Safa Ak'tan iletiyor.
Can merhaba, yeniden beraberiz.
Merhabalar, kolay gelsin.
Bu hafta tabii çok önemli gündem maddeleri var. Uluslararası siyaset adeta suların ısındığı bir döneme doğru girmiş durumda. Soğuk savaş sonrasının bence en ciddi krizlerinden bir tanesi. Hatta Batı ile Rusya arasındaki en ciddi, en derin krizlerinden bir tanesini yaşıyor uluslararası siyaset. Ukrayna'dan bahsediyoruz. Bugün bunu konuşacağız Can Acun'la birlikte. Aynı zamanda Suriye'de DAEŞ ve PKK-YPG arasında son haftada ortaya çıkan DAEŞ'li militanların kaldıkları hapishaneyi ele geçirmeleri sonrasında ortaya çıkan küçük bir ama genişlemesi muhtemel bir ayaklanma söz konusu. Acaba DAEŞ yeniden patlak mı veriyor? Bu sırada tabii ki YPG'nin de bunu bahane bilerek bölgede yoğun bir insan hakları, savaş suçu gibi konularda da suçlar işlediğini görüyoruz. Bunu da konuşacağız programın ilerleyen saatlerinde. Ama en önemli konulardan bir tanesi sevgili dinleyenler, Ukrayna meselesi. Ne oldu? Uzun zamandan bu yana Ukrayna'da bir gerginlik söz konusuydu. Mesele aslında Ukrayna'nın 2014 yılında ortaya çıkan bir iç meselesiydi. Yani Donbass diye bilinen bölgede ayrılıkçı Rus yanlısı grupların bu bölgeyi kontrol etmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştı kriz. Sonra biliyorsunuz 2014 yılında Rusya Kırım'ı işgal etti, ilhak etti ve Kırım'ı kendi topraklarına adeta dahil etmiş oldu. Sonrasında çeşitli dönemlerde gerginlikler ortaya çıkmıştı. Ancak son aylarda yaşanan gerginlik gibi bir safhaya ulaşmamıştı kriz. Kısmen sınırlandırılmış ve Ukrayna'nın iç meselesi gibi hapsedilmişti. Ama Rusya iddialarından ve eleştirilerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Temel mesele de Ukrayna'nın NATO'ya üye olması noktasında yürütülen tartışmalardı, müzakerelerdi. Ukrayna NATO'ya dahil olmak istiyor. Ancak Rusya da bu meseleyi tabii ki kendi güvenliği için bir kırmızı çizgi meselesi olarak ele alıyor. Biz son haftalarda şunu gördük. Mesele sadece Ukrayna meselesi değilmiş. Batı ile Rusya arasında soğuk savaş sonrası yarım kalmış hesabın tamamlanması meselesiymiş. Ne olmuştu soğuk savaş sonrasında? Hızlıca meseleyi tartışmak için bir arka plan oluşturmak maksadıyla anlatmak gerekirse, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler hızlı bir şekilde Batı'nın radarına girmişti. Batı'nın genişlemeci menziline girmişti. Bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan NATO ile birlikte bu ülkelerde Avrupa Batı hızlıca bir şekilde genişledi. Bir kısmını Avrupa Birliği'ne, bir kısmını NATO'ya dahil etti. Bu tabii ki Rusya'nın zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşti. Dönemin başkanı o dönem Boris Yeltsin buna gerekli cevabı verememişti. Ta ki Putin Rusya'sını bir şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıkarana kadar. Şimdi Rusya Kırım meselesi üzerinden NATO'nun genişlemesi konusunu ciddi manada sorunsallaştırıyor ve bunu bir krize dönüştürmüş durumda. Batı'dan bir takım talepleri var. Talepler gerçekleşmezse acaba Rusya Ukrayna'ya bir müdahalede mi bulunacak? Bulunursa bu müdahale nasıl gerçekleşecek? Kapsamlı mı olacak? Sınırlı mı olacak? Batı'dan parçalı sinyaller gelmeye başlıyor. Bunu da konuşacağız. Çünkü Amerika hem farklı sinyaller veriyor hem Avrupa içerisinde Rusya'ya karşı bütüncül bir politika izlenebilmiş değil. Türkiye de tabii ki bu meselenin önemli bir aktörü. Çünkü burada bir savaşın patlak vermesi Türkiye'yi her anlamda etkileyecek bir çatışma. Bu neden nedir ki Türkiye sorunun ortadan kalkması için yatıştırıcı bir rol oynamaya çalışıyor. Hem Zelenski, Ukrayna Başbakanı, hem de Putin'le çeşitli temasları oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olabiliriz dedi Türkiye. Bunu da konuşacağız. Çünkü bu arabuluculuk ne anlama geliyor? Türkiye burada başarılı olabilir mi? Bunu Can Arcun'a soracağım.
Evet.
Can, tabii geniş bir bağlamda ben meseleyi hızlıca özetledim ama birçok nokta var. Şöyle başlayalım istersen. Diplomasi bitti mi? Yani diplomasinin imkanlarını kullanacağız demişlerdi. Bitti mi? Artık başka bir aşamaya geçtik mi sence Ukrayna krizinde?
Ya tabii burada orduların araçsallaştırıldı. İşte bu gambot diplomasi dediğimiz bir diplomatik süreç şu anda işliyor. Taraflar askeri güçlerini sahaya yansıtarak masada da ellerini güçlendirme çabasındalar. Rusya zaten uzun süredir bölgede ciddi bir askeri tahkimat yapıyordu. Sadece kendi topraklarında değil, Belarus'ta da benzer şekilde bir mobilizasyon içerisindeydi. İşte her gün trenlerle bölgeye taşınan zırhlı araçlar gösteriliyor. Yine tabii önemli gelişmelerden bir tanesi de Rus Hava Kuvvetleri'nin Belarus'ta konuşlanmış olması. Artık bu her an askeri müdahaleyi başlatabileceği görüntüsünü Rusya vererek sahada, ki bu gücüyle birlikte masada istediklerini almaya çalışıyor. Bunlar nedir? Tabii bunlar, sen de ifade ettin, hem ABD'ye hem Batılı ülkeler hem de NATO'ya çeşitli talepler listesi Ruslar verdi. Ama bunlar öyle çok da kabul edilebilecek talepler gibi görünmüyor açıkçası ilgili muhatapları tarafından. İşte Ukrayna'nın ve Gürcistan gibi ülkelerin kesinlikle NATO'ya alınmayacağına yönelik taahhütler isteniyor. Hem de bunların yazılı olmasını arzu ediyor. Yine bölgedeki askeri konuşlandırmasını da NATO'nun büyük ölçekte geri çekmesini talep ediyor Rusya. Bunun çok kabul görmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda eğer Putin geri adım atmayacaksa bir askeri müdahale yapmak durumunda kalacak. Tabii bunun da niteliği, ölçeği çok belirleyici olacak. Küçük çaplı bir müdahale de söz konusu olabilir. Ya da bu kontrolsüz bir şekilde bir işgale dönüşebilir ve bambaşka bir noktaya doğru dünya ve bölge sürüklenebilir. Ancak tabii her şey bitmiş de değil. Yani hala diplomatik süreç, siyasi süreç devam da ediyor. Ancak tarafların çok öyle taviz vermez görüntüsü bir şekilde bu işin askeri bir çatışmaya doğru dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bir şey daha ifade ettin, yani Batı dünyası bir blok olarak hareket etmekten çok uzak. Özellikle Almanya gibi ülkeler burada daha böyle yatıştırma politikası izliyorlar. Zelenski de bunu eleştiren bir açıklama yaptı. Putin'i siz yatıştıramazsınız, ancak Putin'in ordusu askerleri Ukrayna topraklarına girdiği zaman mı müdahalede bulunacaksınız, ekonomik olarak yaptırımlara açıklayacaksınız gibi bir eleştiri de bulundu. Tabi burada en temel mesele şu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok zayıf bir siyasi liderlik göstermesi. Biden krizi yönetmekten çok uzak bir görüntüde maalesef. Burada Batı dünyasında bir birliktelik de oluşturabilmiş değil. Ancak işte İngiltere gibi ülkeler kendilerini daha fazla ön plana çıkartarak caydırıcı bir şekilde Putin'i Ukrayna'yı işgal etmekten alıkoymaya çalışıyorlar. Biliyorsun burada bir üçlü pakt oluşturdu İngiltere, Polonya ve Ukrayna'yı içine alan. Aslında buna dolaylı yönden Türkiye'yi de dahil edebiliriz. Tüm bu ülkelerle Türkiye'nin çok ciddi müttefiklik ilişkisi var ve siyasi açıdan da çok yakın ilişkiler yürütülüyor. Hatta işte Batı dünyasında şu sorulmaya başlandı. Artık Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmadığı bir dönemin başladığını ifade ediyorlar. Hani malum son yıllarda moda konulardan bir tanesiydi Türkiye'nin NATO üyeliği, Türkiye'nin NATO'dan çıkıp çıkmayacağı, Türkiye'nin varlığının
şimdi
Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu, burada aslında belki de Amerika ve İngiltere'yi bir kenara koyduğunuzda geriye kalan tüm ülkelerden tek başına daha fazla caydırıcı bir askeri güç olduğunu ortaya koyuyor. Zaten Ukrayna ile de ilişkilere baktığımızda gerek TB2'lerin satımı, gerekse diğer savunma sanayindeki işbirliği ve Türk ordusunun pozisyonu itibariyle Ukrayna'ya gerçekten ciddi anlamda destek olur görüntüde. Tabii Türkiye açık bir pozisyon almamakla birlikte Rusya'nın olası bir askeri müdahalesini ve işgalini kesinlikle reddedecek konumda. Zaten Kırım'ın işgalini ve ilhakını da kabul etmemiş bir pozisyondaydı. Burada Türkiye de arabulucu olmaya çalışıyor. Tarafları davet ederek kendi ülkesine bir uzlaşı zemini oluşturmaya çalışıyor. Ancak özellikle Rusya'nın bu anlamda çok istekli olmadığını ve Türkiye'nin bu taleplerini de reddettiğini görüyoruz.
Şimdi bu Avrupa meselesini biraz konuşmakta fayda var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin, sen de ifade ettin, bir kere sistem içerisindeki ağırlığı giderek azalmış bir ülkeye dönüştü. Afganistan çekilmesi sonrası bunu çok net bir şekilde gördük. Daha sonrasında da Çin'e odaklandı. Ama Çin'e odaklanırken Avrupa'yı yanına almayı çok fazla önemsemedi. Bir taraftan almak istiyor Çin'le mücadele açısından. Ama Avrupa'da Çin'le mücadele konusunda Amerika ile birlikte ortak bir kanaate sahip değil. Yöntemler konusunda özellikle. Tabii ki bu Ukrayna konusu da biraz Avrupa ve transatlantik ilişkilerde, yani ABD-Avrupa arasındaki ilişkilerde de bir çatlak oluşturmuş durumda.
Doğru.
Birincisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisini ilgilendiren bir konu tartışılıyor. Ama burada Avrupalılar masada yok. Yani masanın üstündeler mi, masanın yanında oturuyorlar mı, aktörler mi, bu belli değil. Tıpkı Ukrayna gibi. Halbuki bu mesele Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren bir mesele doğrudan. Dolayısıyla burada Avrupa ile koordinasyon eksikliği var. İkincisi de şu, Avrupa kurumsal olarak, birlik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz daha yatıştırma ekseninde bir politika izlemeye davet ediyor. Nereden anlıyoruz bunu? Özellikle Amerikan devletinin Kiev'deki büyükelçilik personelinin boşaltılması ve Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'ya ziyaret etmemesi noktasındaki duyurularına Borrell, meseleyi daha fazla dramatize etmeyelim. Biz kendi ülkelerimizin büyükelçiliklerini boşaltmayacağız. Diplomasi yürürken böylesi bir hareket doğru değil manasına gelen bir açıklama yaptı. Öte yandan yine üçüncü bir noktada Avrupa bir özerk, daha otonom, yani kendine has diyebileceğimiz ama ortak bir kanaat oluşturmak vasıtasıyla tabii bir pozisyon oluşturmaya çalışıyor. Bu da daha şumullü bir stratejinin Batı kanalında oluşmasını engelliyor. Şimdi böyle baktığımız zaman, şöyle bir aktörlere bakarsak Can,
evet,
ne tür öncelikler var? Mesela ekonomik öncelikleri olan aktörler var, siyasi öncelikleri olan aktörler var, askeri öncelikleri, korkuları olan aktörler var. Avrupa'yı bize bir haritasını anlatır mısın?
Ya tabii bu meselede, benim gördüğüm Avrupa'da 3 tane farklı eksen var. Bir defa tabii kıta Avrupası ile İngiltere tamamen ayrışmış durumda. Hatta İngiltere, Ukrayna meselesinde Batı dünyasındaki en şahin pozisyonu şu anda kendisine belirlemiş durumda. ABD'den bile daha fazla net bir şekilde Ukrayna'nın yanında duruyor. Doğrudan askeri yardımlar yapıyor. Hatta özel kuvvet unsurları da bölgeye gönderdi. Dolayısıyla o İngiltere'yi bir defa tamamen ayırıyoruz. Kıta Avrupası'na baktığımızda ise iki farklı pozisyon var. Birincisi tabii Rus tehdidinden doğrudan ciddi anlamda endişe duyan, geçmişte Rusya'nın işgali altında kalmış, Sovyetlerin parçası olmak durumunda kalmış ülkeler var. İşte Polonya'nın bir kısmı, keza Baltık ülkeleri, Finlandiya gibi daha kuzeydeki ülkeler ciddi anlamda Rus tehdidinden endişe duyuyorlar ve burada ABD ve İngiltere ile birlikte pozisyon aldılar. Hatta bu Baltık ülkeleri ve Polonya'nın işte Ukrayna'ya Javelin antitank silah sistemleri gibi, Stinger gibi bazı sistemleri de aktarmaya başladığını biliyoruz. Onların tabii Avrupa Birliği içerisindeki pozisyonları çok daha farklı. Ama ana oyunculara baktığımızda özellikle Almanya'nın çok farklı çıkarları var. Özellikle Rusya'ya olan işte enerji bağımlılığı, kendi enerji arz güvenliği açısından Rusya bu kadar bağımlı olması Almanya'nın stratejik olarak onun elin kolunu bağlıyor. Şu anda özellikle belki hatalı bir şekilde de nükleer santrallerini tamamen kapatması bağlamında ciddi anlamda elektrik üretimi ve ısınma için ve diğer sanayi altyapısı için Rus doğalgazına ihtiyaç duyuyor. Ve Rusya'nın da son aylarda gazı jeopolitik bir silah haline getirdiğini ve birçok Avrupa ülkesini bu anlamda elinde tuttuğunu görüyoruz. Tabii Almanya'nın yine ticari bazı çıkarları var ama bunlar hepsi kısa vadeli ve günü kurtarmaya yönelik. Yani uzun vadede baktığımızda aslında Rusya'nın bölgede yayılmasının, Ukrayna'da kontrol sağlamasının Almanya'yı da birinci derecede tehdit edeceğini görüyoruz. Ama kısa vadeli o kadar ciddi bir bağımlılık söz konusu ki ses çıkarmaktan, pozisyon almaktan ciddi anlamda zorlanıyor. Özellikle de olası yaptırımların bu Kuzey Akım 2 projesini etkilememesi için bir çaba sarf etme arayışındalar. Keza Fransa'nın da benzer şekilde böyle çok sert bir pozisyon almadığını görüyoruz. Rusya'ya farklı bir yaklaşım sergilemek istiyor. Hatta Kırım ilhakından sonra ki devam eden yaptırımların bile yumuşatılmasından yana bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla bu iki ülke ve onunla birlikte hareket eden diğer bazı ülkeler farklı bir pozisyon alma çabasındalar. Bu da Batı dünyasının bir birlik halinde Rusya'ya karşı pozisyon almasını ciddi anlamda engelliyor. Zaten Putin'i cesaretlendiren meselelerin en başında bu geliyor. Yani bir yanda tabii Çin'in yanı başına çok güçlenmiş olması ve Batı'yla mücadele ederken kendisine destek veren bir unsur haline dönüşmüş olması. Diğer mesele Batı'daki işte liderlik krizinin yaşanması. Başta Biden olmak üzere Avrupa devletlerinin ciddi bir liderlik sorunu yaşaması ve siyasi bütünlüğün oluşmamasından faydalanarak bir şekilde bu konjonktürel fırsatı kullanıp işte kendi hinterlandı olarak gördüğü birçok ülkede, Gürcistan başta olmak üzere, daha yukarıya da batıda Ukrayna olmak üzere kullanma çabasında büyük bir şans yakaladığını inanıyor. Ama tabii bu aynı zamanda büyük de bir kumar. Yani Rusya kendi eliyle Batı dünyasını kendisine karşı birleştirebilir. Büyük yaptırımlara muhatap olabilir. Ukrayna'da batağa saplanabilir. Mesela işte İngiliz bazı askeri yetkililer olası bir işgal sonrası Ukrayna'nın Rusya için Çeçenistan'a döneceğini ifade ediyorlar. Bunu sağlayabilmek için de bir asimetrik işte gerilla mücadelesi yapabilecek şekilde Ukrayna'nın silahlandırma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani herkes şunun farkında. Konvansiyonel bir savaşta Ukrayna'nın Rusya'nın karşısında durabilmesi askeri açıdan mümkün değil. Biraz belki canını acıtabilir ama bu kadar. Ama bunun ötesinde ciddi bir milliyetçilik var ve altyapı oluşturulmuş durumda, çeşitli NATO ülkelerine eğitim verdiği bir Ukrayna ordusu var ve bir gerilla savaşıyla Rusya'ya gerçekten çok ciddi zayiat verdirebilirler. Ve ekonomik yaptırımlarla birleşmesi sonrasında Rusya tabii büyük bedel ödeyebilir. Savaşın işte konuşulması bile işte Rus borsasının uzun bir süredir çökmesine neden oldu. Ruble şu anda devalue oluyor. Rusya açısından en büyük pazar olan Avrupa'ya enerji satımı ciddi anlamda zora girebilir vesaire. Yani Rusya'da bu işten o kadar çok kolay çıkabilecek bir görüntü de değil. Ama gelinen aşamada tarafların az önce de ifade ettiğimiz gibi ya siyaseten masada bir şekilde anlaşmak durumunda kalacaklar ya da Rusya en azından küçük de olsa bir müdahalede bulunmak durumunda kalacak gibi görünüyor açıkçası.
Yani askeri müdahale veya askeri müdahale olmaksızın Rusya'nın daha fazla alabileceği bir durum söz konusu olabilir. Ortada tabii ilginç söylemler de var. Daha doğrusu kesinliği olmayan bilgiler de var. ABD'nin güvenlik garantisine ilişkin Rusya'ya yazılı cevap, yazılı mektup iletilmesi bu hafta bekleniyor. Ama Amerikan yetkililer Ruslardan bu iletinin içeriğinin uluslararası kamuoyuna açıklanmaması talebinde bulunduğu yönünde bir medyaya, Batı basınına bir haber düştü. Bu da ilginç. Bu da acaba ABD ile Rusya arasında Ukrayna pazarlığı yapıldı, bitti ve yine tıpkı diğer örneklerde olduğu gibi Washington yönetimi yeniden bu ülkeleri yalnız mı bırakacak Rusya karşısında? Rusya ile bir anlaşma mı yaptı Amerika Birleşik Devletleri şeklinde söylemler de var.
Yani bu çok şaşırtıcı olmaz açıkçası. Rasyonel olmaz. Değil ama Amerika'nın hareket tarzına baktığımızda maalesef bu anlamda birçok kez adım attığını görüyoruz. Beni çok da şaşırtmayacaktır açıkçası.
Yani öte taraftan, bir taraftan şöyle, yani Ukrayna'nın NATO üyeliği asıl Rusya'yı tetikleyen bir unsur iken Amerikan Başkanı Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının bu sırada pek mümkün olmadığını söyledi ve birçok NATO üyesi de zaten Ukrayna'yı üye olarak kabul etme noktasında hazır değiller. Hem Ukrayna hazır değil hem de NATO üyesi ülkelerin oy birliğiyle alınacağı bir karar olduğu için bu orada muhtemelen böyle bir süreç yaşanmayacak. 10-15 yıllık bir süre.
Ama burada temel mesele şu. Yani bunu yazılı olarak işte Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceği garantisini vermek
derseniz,
demek. Siz bölgedeki tüm ülkeleri Putin'in insafına bırakmış oluyorsunuz ve ciddi anlamda kredibilite kaybediyorsunuz ve Putin ondan sonra benzer örnekleri birçok ülke için de gerçekleştirebilir ve bu Batı için çok büyük bir stratejik kayıp anlamına gelir. Sadece mesele Ukrayna meselesi olmayacaktır. Domino taşı gibi birçok bölgeyi bence bu süreç etkileyecektir. Eğer bu kadar zayıf kalırsa Batı dünyası Rusya karşısında.
Ya burada tabii Rusya'daki stratejik topluluğun, güvenlik bürokrasisinin, işte bu doktrinleri konuşan, uygulayanların Ukrayna'ya nasıl baktığı çok önemli. Hiçbir zaman Rusya Ukrayna'yı bağımsız bir ülke olarak görmedi. Zaten evet. Putin ancak bizimle birlikte olursanız tam ve bağımsız bir ülke olursunuz diyor. Ortada zaten tarihsel iddialar var. Bunu biliyoruz. Putin daha geçtiğimiz Temmuz ayında yazdığı bir yazıda bunu ifade etti. Rusya'nın tarihsel olarak Kiev'le olan bağlantısı çok çok kuvvetli. Ama bir taraftan da tabii farklı milliyetçilikler de var. Yani Ukrayna'da kolay bir lokma değil. Ukrayna milliyetçiliği daha çok Rus milliyetçiliğinden antitez olarak beslenen bir milliyetçilik. Yani Ruslara karşı üremiş bir şekilde kendisini var etmiş bir milliyetçilik. Bu son yıllardaki hadiseler Ortodoks camiası içerisinde de bir kırılmaya sebep oldu biliyorsun. Ki o bağlamda Ukrayna Kilisesi bağımsızlığını ilan etti. Rus Ortodoks Kilisesi'ne ortaklık şeklinde devam eden o tarihsel süreklilik siyasal bir kriz nedeniyle kırılmış oldu. Dolayısıyla burada Rusya'nın meseleye bakışının Batı'yla mücadelesinden öte Ukrayna'ya yönelik aslında bir bakış açısının sonucu olarak ortaya da çıktığını söylemek lazım. Şu da var tabii ki, acaba Rusya Sovyetler Birliği'ndeki gücünü, jeopolitik alanını yeniden tahkim etmeye mi çalışıyor? Geri dönmek mi istiyor? Jeopolitik bir revizyon mu bu? Bu soru da sorulması lazım ki ben bu soruyu soruyorum sürekli. Kesinlikle. Yani Rusya açık bir jeopolitik revizyon içinde davranıyor. Bu bölgenin hakikaten mimarisinin bu bölgedeki Karadeniz dahil, Doğu Avrupa dahil, ki Doğu Avrupa'yı bunun içerisine dahil ederse ister istemez Batı'yı da etkileyecek bir dinamik oluşuyor.
Yani kendi açısından çok da rasyonel yani. Şimdi ya öyle, Batı'da ciddi bir zayıflama var, güç boşluğu var, evet. Bunu dolduruyor. Yanı başında büyük bir süper güç Çin yükseliyor ve burada Çin'in iyice nüfus alanına girmemek için yeniden güçlenmek durumunda. Orta ve uzun vadede aslında Çin'e karşı da jeopolitik açısından elini güçlendiren bir Rusya var bence burada. Doğru. Her zaman Putin'in aklında o yükselen Çin korkusu da var diye düşünüyorum.
Evet, orada da acaba işte Amerika, Batı Çin'e karşı Rusya ile hareket edecek ve orada da Ukrayna arada kaynayıp gidecek mi diye sorularını soranlar da var açıkçası. Ya bu soruyu ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Son kısma girdik. Ne oldu Suriye'de Can? Evet. PKK, YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde. Zaten bu bölgelerdeki biliyoruz hapishaneler çok güvenlikli hapishaneler değildi. Rüşvet vardı.
Doğru.
Parayla DEAŞ militanlarının salındığını biz biliyorduk zaten. Amerikalılar kontrol ediyormuş gibi gözükse de kontrolleri yoktu bu bölgelerde ve bir anda patlak verdi. Şimdi doğru. Yine ya,
tabii beklenen bir şeydi bu aslında. Yani Türkiye'nin temel tezi neydi? Bir terör örgütüyle siz başka bir terör örgütüyle mücadele edemezsiniz. Anlık başarılar elde etseniz bile işte böyle büyük arızalarla yeniden yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Şimdi DAEŞ'in yeniden yükselmeye başladığını maalesef görüyoruz. Sadece Suriye'de değil, Irak'ta da benzer şekilde örgüt yeniden toparlanmaya başlandı. Özellikle ama Suriye'de, Fırat'ın doğusunda PKK bölgesinde daha da güçlü bir şekilde geri dönmeye başlaması söz konusu. Yani düşünün siz, yüzlerce militan işte Sina hapishanesine önce iki tane bombalı araçla saldırıyor. Hapishanenin önemli bir kısmını kontrol altına alıyor. Burada binlerce işte mahkumun olduğu bir hapishaneden bahsediyoruz. 6.000 civarında bir rakam olduğu ifade ediliyor ki bunların çok büyük bir kısmı DAEŞ eski militanı. Siz onun ötesine geçip Haseki'de birçok mahallenin tekrardan kontrolünü ele geçiriyorsunuz. Ancak Amerikan ordusunun işte havadan müdahalesiyle yeniden kontrol altına alabildikleri bir isyana bu süreç dönüşüyor. Tabii yüzlerce DAEŞ mensubu, bunların içerisinde önemli liderler de var. Kaçması söz konusu oldu. Bunların bir kısmının Irak'a geçmesi de söz konusu olabilir. Burada çok sayıda PKK'lı ve DAEŞ unsuru da tabii çatışmalarda hayatını kaybetti. Ama temel mesele şu, yani siz bölgede öyle bir sosyolojiye karşı öyle bir işte terör yönetimi hayata geçirmeye çalışıyorsunuz ki DAEŞ yine kendine varlık bulmaya devam ediyor. Bu süreci istismar ediyor. Yine rejim bölgelerinde işte Deir ez-Zor'a doğru inen bölgelerde de benzer bir fotoğraf söz konusu. Dolayısıyla DAEŞ'in gittikçe daha da güçlenmeye başladığını, artık yeniden sofistike komuta kontrol yapısı içerisinde eylemler yapabilecek kapasiteye ulaşması söz konusu oldu. Buna gerçekten dünyanın çok dikkat etmesi gerekiyor ve PKK'yla böyle bir terör örgütüyle işte DAEŞ'le mücadelenin olmayacağını da çok daha fazla farkına varmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bölge sosyolojisinden, bölgedeki Sünni Araplara uzak, işte etnik milliyetçiliği öne çıkartan, ideolojik olarak seküler bir şekilde bu böyle terör ideolojisini, Öcalanizmi bölgeye dayatmaya çalışan bir anlayış var ve buna karşı da DAEŞ bu süreci istismar ederek yeniden bölge sosyolojisine de bir şekilde kendisini var edecek dinamikleri üretmeye başladığını gördük. Önümüzdeki dönemde de bence bu saldırılar gittikçe artmaya başlayacak diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, Suriye yani 2022'de biraz daha bütün diğer bölgesel ve küresel meselelerin kenarında kalan bir konu gibi gözüküyordu ama DAEŞ'la ilintili, PKK'yla ilintili meseleler bu konunun o o kenarda kalma halinin çok fazla uzun sürmeyeceğini bize gösteriyor. Onun sinyalini veriyor. Uluslararası topluma alarma eden, Irak'ta zaten istikrarsızlık hakim şu anda. Dolayısıyla yeni bir bilindik bir dinamik ama yeni bir durum oluşturabilir. Evet Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin ve analizlerin için.
Ben teşekkür ederim, sağ ol.
Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.